Ayrım 2. O muhteşem hayatınız, Oya Baydar. Sayfa 23. Okyanuslar gibi derin gözlerin. Aşk fısıltıları Mendelssohn'un keman konçertosuna karışıyor. Sözler seslere dönüşüyor. Bilmediği bir dil ama bilmesine gerek yok. Anlıyor. Genç adam bu defa kırık İngilizcesiyle tekrar ediyor. Okyanuslar gibi derin gözlerin. Adı Efşin'di. Böyle şiirli cümleler kurardı. Dil gerekmezdi. Şiir ve müzik onun içinden fışkırırdı. İlk gençliğin ayrılır söyleyeceğini sandığı ilk büyük aşkın, bir de tepeden tırnağa bulandığı, sarmalandığı müziğin dili. Viyana yılları, Tuna boyları, köprüler, katedraller, Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kararmış mermer üzerinde yaşanan saraylar. Almanca öğreniyor, tutkuyla ve çabucak. Almanca söylüyor, İtalyanca söylüyor şarkılarını. Anlamını bilmeden bir duyuşta kapıyor sesleri. Bir prima donna olur mu bilinmez ama bu kız bir dil mucizesi, aksansız söylüyor. İtalyan şan hocasının sözlerini tam anlamasa da aynen tekrarlıyor. Dil, Efşin'in umrunda değil, öğrenmese de olur. Müziğin dili, kemanın sesi yetiyor ona. Farsça öğrenmeye çalışıyor sevgilisinin fısıldadığı aşk sözcüklerini anlayabilmek için. Farsça sözcükler sanki bir başka yaşamda bu dili konuşmuşçasına, sanki bu dilde ninnilerle büyümüşçesine bildik geliyor. Sevişirken durmaksızın o sözcükleri tekrarlıyor. Şarkılar dört dilde, aşk fısıltıları hep Farsça. Farsçanın yumuşacık, kıvrımlı, ahenkli akışı sevişmenin akışına uyuyor. Ne kadar derin bakışları var bu çocuğun, derin ve hüzünlü. Kara üzüm gözlü minik kızım benim. Yüzüne eğilen annenin gözlerinde kendi bakışlarının aksini görüyor. Bir el usul usul saçlarını okşuyor. Annenin yumuşacık dokunuşu, bütün kötülükleri kovan temas, sessiz ninni. Uyu küçük kızım, korkma, korkma, annen yanında. Annenin derin bakışları, korkma derken korkuyla dolan kara gözleri. Belleğin yanılgısı, annenin gözleri saf sular gibi maviydi. Efşin'in gözleriydi siyah olan, saçlarını okşayan Efşin'di. Okyanuslar gibi derin gözlerin. Bir cümleciğin yarattığı karma karışık çağrışımlar, peşinden sürüklediği üst üste binmiş, birbirini yok eden görüntüler. İçini tırmalayan keman sesi, Efşin'in kemanından fışkıran Mendelssohn'un keman konçertosu mu? Kulak veriyor, hayır. Kavalla çalınan usul, içli bir ezgi. Dinle bak, kiraz kaval. Dinliyor. Kemanın yayı, kavalın deliği oluyor. Sesin peşinden koşuyor, sesle buluşuyor. Sonsuz karanlık, sonsuz ışığa kavuşuyor. Ummanlar gibi derin gözleriniz mi dedi? Tuhaf bir adam bu. Çözemediğim bilmece fotoğrafların sizin elinize nasıl geçtiğinden çok bit pazarına nasıl düştüğü diyorum. Ben de düşündüm bunu. Siz atmış olamazsınız. Belki başka birinde duruyordu, aileden birinde veya bir yakın arkadaşta. Bildiğim kadarıyla hayır, en azından ben kimseye vermedim. Bu fotoğrafların varlıklarından bile haberim yoktu. İlgilenmemiştim, unutmuştum. Belki de anneniz hanımefendideydi bu fotoğraflar. Bazılarının arkasında annenize yazdığınız satırlar da var. Birinde çok güzel, çok sevimli bir küçük kıza sarılmışsınız. Birinde de yakışıklı bir erkekle birbirinize gülümsüyorsunuz. Gözleriniz mutlulukla parıldıyor, eşiniz belki de. Torununun fotoğrafını yollamış olmalıyım anneme. Çok sevimli, çok hoş bir çocuktu gerçekten de. Resmin arkasında ne yazdığımı merak ediyorum şimdi. Bir an önce görmek, çocukla birlikte olduğum yıllardaki duygularıma dönmek istiyorum. Yoksa hiç ilgilenmesem mi adamın elindeki fotoğraflarla? Bugüne kadar aklıma bile gelmemişti bu resimler. Çoktan unutmuştum. Şimdi tilkinin kuyruğunu aklına getirmenin ne faydası var? Peki sözünü ettiği yakışıklı erkek kim? Hangisi? Gözlerimi mutlulukla parlatan kimdi? Böyle bir aşk yaşadın mı bir zamanlar? Belki de rol icabı verilmiş bir pozdur. Kim bilir hangi operanın bir sahnesinden, hangi oyundan? Fotoğrafları görmek, hele de teslim almak isteyip istemediğimden emin değilim şimdi. İçimde tuhaf bir duygu var. Çocukluğumdan tanıdığım o kötü duygu. Tehlikenin nereden geleceğini kestiremeyen kıstırılmış av hayvanının çaresiz, şaşkın korkusu, göğsümün orta yerinde hıçkırıkla bulantı arası bir basınç, kaçıp kurtulma ihtiyacı. Evet, belki de annemin sakladığı fotoğraflardır. Bunları geri almak istediğimden emin değilim. Hoşunuza gittiyse, işinize yarayacaksa sizde kalsın hepsi. Ben... Cümlenin devamını tahmin etmişçesine heyecanla kesiyor sözümü. Siz buraya kadar geldikten sonra, yani ben sizi yıllardır bekleyip de şimdi burada, yani ben o fotoğrafları sizinle paylaşmak için. Sanki kaçacakmışım gibi kolumdan tutmak üzere bana doğru ürkek bir hamle yapıyor, sonra utanıyor, geriliyor. Uğraşacak halim yok. Nasıl isterse öyle olsun. Alt tarafı birkaç saatimi ayıracağım. Nice beş para etmez adama ne kadar uzun zamanlar harcadım ben. Bari bu adamcağız kendine armağan edilen zamanın kıymetini bilecek gibi gözüküyor. Hadi gidelim o zaman, diyorum. Arabam şu karşı köşede bekliyor. Buluştuğumuz iskele meydanının karşı köşesinde duran siyah Jaguar araba, çevrede park etmiş otomobillerin arasından hemen seçiliyor. Göz ucuyla adamı izliyorum. Arabayla hiç ilgilenmediğini, belki de fark etmediğini görünce hoşuma gidiyor. Bu tuhaf adama içim ısınıyor biraz. Uzak mı gideceğimiz yer diye soruyorum, merak ettiğimden değil, bir şey söylemiş olmak için. En fazla 20 dakika sürer, yazlık siteler semtinde. Hangi semtte olduğu umurumda değil, yeter ki fazla uzak olmasın. Çok uzaklara gideceğimizi, sonu belirsiz bir yolculuğa çıkacağımızı henüz bilmiyorum. Toplayıcının not defterinden. Bit pazarı neşesiz, hareketsiz, tenhaydı. Kötü havalarda hep böyle olur. Yazın deniz için gelen yerli turistlerle, yazlıkçılarla, pazarda alışveriş ettikten sonra eskicilerin sokağına da bir göz atıp vakit geçirmek isteyenlere hareketlenir biraz. Kışları pazar esnafının hastalar dediği benim gibi meraklılar dolaşır sadece. Eskiden işinin ehli gerçek eskiciler hakimdi bit pazarına. Müşterileri tanırlardı. Kimin neye hasta olduğunu bilir, ellerine geçirdikleri şahsa mahsus parçaları meraklısına saklarlardı. İyi bir parçayı ucuza almak için poker oyuncusu kadar ifadesiz bir yüze sahip olmak gerekirdi. Gözlerinizin parladığını, o malı ne pahasına olursa olsun kapatmak istediğinizi hemen fark eder, analarının nikahını isterlerdi. Şimdilerde pazarda, satıcılarda değişti. Antika parçaların nasılsa buralara düşmüş değerli malların yerini eski giysiler, hırdavat, ikinci el tas araba aldı. Hırsızlama mal arttı. Ne pazarlandığının bile farkında olmayan, oradan buradan hatta çöp kutularından topladığı döküntüleri yere yayıp alıcı çıkmadığında da öylece bırakıp giden işsiz güçsüz takımı türedi. Perşembe günleri okuldan çıktıktan sonra bit pazarı da denen eskiciler sokağından geçmek adetimdir. Sarımsı renkli büyük naylon poşet, yere serilmiş eski kitapların, buruşmuş yırtılmış film afişlerinin, kırmızı ciltleri yıpranmış, sayfaları dağılmış orta öğretim atlaslarının arasında gözüme ilişti. Yılların verdiği toplayıcılık alışkanlığıyla içinde fotoğraf, kartpostal gibi şeyler olduğunu tahmin etmek güç değildi. Yine de ne var bunda diye sordum. Zayıf, esmer, sakallı delikanlı torbayı açıp içindekileri yere dökmeye davranırken durdurdum. Hiç açma dedim, öylece ver. İşte 3 liraya. Olur mu abi? İçindekileri bir görsen 13 lira bile eder. Demesine aldırmadım. Yüzlerce defa duyduğum sözler. Hadi lan, sanki içindekilerin değerini biliyorsun da konuşuyorsun. Ne var ne yok görürsem belki de hiç almam. Sen zararlı çıkarsın. 4 tekliğe veriyorsan kapıp giderim, dedim yürümeye başlayarak. Arkamdan sesleneceğini biliyordum. Seslendi de. 5 olsun abi. Peki dedim. 5 ama bak içi çöp çıkarsa haftaya hepsini getirir paramı geri alırım. 5'ten fazla edecek bir şeyler bulursam o zaman da bahşişini veririm. Torbayı alırken gözüm yanındaki büyücek sarı zarfa ilişti. Bunu da alıyorum, hepsi 5'e. Mızıldanır gibi yapmasına hiç aldırmadım. İçinden herife iyi kazık attım diye düşündüğünü biliyordum. Bir torba çöpe 5 lira vermiştim. Neden kötü? Hanım duysa yine vıdı vıdı eder. Oğlanın dershane parası, evin yakıt masrafı, televizyonun, buzdolabının taksitleri dururken herkesin çöp diye attığı yırtık pırtık kağıt parçalarına, eski dergilere, notalara, el alemin eski fotoğraflarına, hele de o Nuh Nebi'den kalma cızırtılı plaklara, müzik kasetlerine para dökmek. Haksız mı? Elhak, haklı. Bir öğretmen maaşı, bir de hanımın erken emeklilik maaşı ile evi geçindirmek kolay olmasa gerek. Neyse ki o hem tutumludur hem de akıllı. Kimselere muhtaç olmadan yazlık kooperatif evinin taksitlerini de aksatmadan sürdürebiliyoruz mütevazı yaşamımızı. Oğlan da anlayışlıdır. Yaz tatillerinde, hafta sonlarında ne iş bulsa çalışır. Kendi harçlığını çıkarır en azından. Mümkün olsa değerli parçalar toplamak isterdim. Mesela antika şamdanlar, mesela ince porselenler, hele de el yazmaları ya da camaltı çalışmaları. O şahmeranlı, deniz kızılı, güllü laleli, ejderhalı, canavarlı, rengarenk masal dünyası. Bunlar bana uzak. En kolayı, en ucuzu hem de en keyiflisi eski fotoğraf, kartpostal, mektup toplamak. Bilinmeyen insanların mahremine büyülü bir yolculuk. Gözlerinizin önünde akıp giden yaşamlar, insanların kaderini yeni baştan yazma gücü. Yazmayı denediğimi itiraf etmeliyim. Kafamın içinde, muhayyilemde kalan o muhteşem hikayeler benimle birlikte gidip gitmesin diye yazmak istedim, beceremedim. Düşünce olmaktan, hayal olmaktan çıkıp da söze, cümleye, yazıya dökülünce büyü bozuldu. Yaşamlar, olaylar, insanlar sıradanlaştı. Sıradan olanı yazmaya değmez ya da büyük yazar olmak gerekir ki sıradanı yazabilmek için ben hep vasat kaldım. Yazmakta vasat, çizmekte vasat, mesleğim olan müzikte de vasat. Sesin büyüsünün peşine takıldığımda çocuk yaştaydım. Evimizde müzik yoktu. Terzi babam dikiş dikerken Rumeli türküleri mırıldanırdı kendi kendine. Bir de radyodan klasik Türk musikisi dinlerdi. Benim aklım klasik Batı müziğindeydi. İnsanı sarıp sarmalayıp yükseklere taşıyan, kendini unutturan gürül gürül müzikte. Kasaba karşısındaki karmakarışık kırtasiye dükkanında eski kitaplar da satan, kimilerine göre hafif üşütük, kimilerine göre komünist emekli Fransızca öğretmeni aşılamıştı klasik müzik tutkusunu. Dükkanına uğrayan liselilere ödünç kitap verir, kendi elinde olmayan klasikleri tavsiye eder, bulmalarına yardımcı olurdu. Bana müzik dinletir, müzik kasetleri, plaklar verirdi. Her Anadolu kasabasında benzerlerine rastlanan, hayalleri büyük, olanakları dar yalnız adamlardan biri. Defalarca okuduğu şiirdeki mısralar onun için yazılmıştı sanki. Başka bir kader için hazırlanmış şu silahsız askerlere benziyor hayat. Mutlu aşk yoktur. Anlatmaya çalıştığının kendisi olduğunu yeni yetme toyluğumla bile kavramıştım. Kendini başka bir hayata hazırladığı belliydi. Güneşi zapta çıkmıştık, küllerimiz yere savruldu türünden farklı cümleler kurardı. Sonra bak bunu dinle diyerek ya bir senfoni ya da bir piyano konçertosu veya bir keman parçası koyardı portatif müzik çalarına. Gözlerini kapar, kendi müziğin ritmine bırakıp iki yana sallanarak huşu içinde dinlerdi. Gazi Eğitim'in müzik bölümüne girmemde çok payı olmuştur. Sende müzikçi ruhu, müzikçi kumaşı var derdi. Sonra iç çeker, fırsat eşitliği olan bir ülkede, sosyalist bir toplumda yetişseydin, büyük bir virtüöz, büyük bir besteci olabilirdin diye hayıflanırdı. Ne yapıp yapıp hem kaset hem plak çalan elden düşme bir pikap edindikten sonra başladım eskicileri, bit pazarlarını dolaşmaya. Eski plakların, cızırtılı 33'lüklerin, 45'liklerin, müzik kasetlerinin peşinde, yerlere serilmiş hırdavatın, tabak çanağın, eskilerin ortasında eşelenirdim. Çöplerin arasında yüzlerce, binlerce hayat değerinde muazzam bir hazine olduğunu o günlerde keşfettim. Atılmış fotoğraflarla, mektuplarla, el yazısı pusulalarla, küçük hatıra eşyalarıyla, eski giysilerle, ayakkabılarla, bir eldiven tekiyle, bir kasketle, yapma çiçeklerle, tığ işi bir örtü, ipeği erimiş eski bir yastıkla, daha neler nelerle yeniden kurgulanacak, yeniden yazılacak hayatlar, gönlümce şekillendireceğim, bir tanrı gibi hükmedebileceğim, istersem parçası olabileceğim hikayeler. Onun fotoğraflarını bulana kadar ne hayatlar geçmişti elimden, nice hikaye, nice roman, nice hayal. Böylesine bir hazineye ilk kez rastlıyordum. Şahane bir hayat, bir başyapıt. Hala inanamıyorum. O benzersiz ses, benzersiz güzellik. Hayır, güzellik değil, bir tanrıça salınımı. Tanrıçalar güzel ya da çirkin olamazlar. O eşsiz, benzersiz ses, fani bir bedenden çıkamaz. Ben onu gençliğimden beri sesiyle tanıyıp sevdim. Afişlerini, fotoğraflarını topladım, konserlerinin, turnelerinin haberlerini izledim. Öğrencilik yıllarında da, öğretmenlik hayatında da hep dar gelirliydim. Yine de ayırabildiğim 3 kuruşla kasetlerini, plaklarını aldım. Onun hayatını hayalhanemde bile yazmaya cesaret edemezdim. Ses nasıl yazılır? Onun sesi ise hele... Mucize o alelade naylon torbadan çıktı. Sonra o burada işte. Benim hanemde, dokunma mesafemde. Hala inanamıyorum. Kimse de inanmaz anlatsam. Zaten kime anlatabilirim ki? Arabasıyla ayağıma geldiğinde, elini tuttuğuma, onunla konuştuğuma kim inanır? Belki öğrencilerim ama onlar için divanın önemi yok. Madonna olsaydı o başka. Yüz yüze ilk karşılaşmamız böyle olmuştu. Sonra arabayla yaz evine yolculuk. Ve işte toplayıcının hazine odasındayız. Öyle hiç unutmadığım, burun deliklerime sürülmüşçesine sürekli kokladığım, kurumuş yaprak, yanık kağıt, reçine, erimiş lastik ve toz karışımı bir koku. Bu kızda köpek burnu var derdi annem. Kokulara oldum bittim çok hassasımdır. Kan kokusuna hiç dayanamam mesela. Kan kokmaz derler ama yalan, buram buram kokar. Ceviz yaprağı, taze biçilmiş yeşil çimen, bir de yonga kokusunu en değerli parfümlere değişmem. Subay çocuğuydum. Çocukluğum dağlarda, bayırlarda geçti. Bundan olmalı. Sonra yarı aralık panjurlardan odaya sızan soluk, yumuşak ışık ve kitaplıklardaki gibi ard arda sıra sıra dizili tavana kadar yükselen geniş raflar. Yerlere diz boyu yığılmış eski gazeteler, dergiler, afişler, pankartlar. Raflarda kutular, onlarca, belki yüzlerce kutu. Bir köşede üst üste yerleştirilmiş 33'lük plaklar, CD'ler, müzik kasetleri. İlk bakışta darmadağın görünen, düzensizlik içinde bir düzen. Burası, her şey burada işte. Bütün tarih, bütün hikayeler ve işte bakın siz, siz de buradasınız. Sırtımdan bir ürperti geçiyor. Hava mı serinledi? Hemen yanımda duran şoföre sokuluyorum belli belirsizce. Üzerinde makaslar, yapıştırıcılar, şeffaf kağıtlar, renk renk karton tabakaları, çeşitli boylarda zarflar ve bir kavanozun içinde binlerce ince paket lastiği olan tahta masanın üzerindeki sandalyeyi kaldırıp tozunu özenle siliyor. Buyurun, ayakta yorulmayın lütfen. Salonlarınızı süsleyen o muhteşem mobilyalarınızdan sonra bunda rahat etmeniz zor biliyorum. Daha önce iki rahat koltuğum vardı ama çok yer kaplıyorlardı. Küçük odaya taşıdım. İsterseniz hemen getiririm. Hiç gereği yok. Sandalyede oturmak daha sağlıklı. Bu arada muhteşem mobilyalarım konusunu da nereden çıkardınız? Evimdeki eşya sadedir. Fazla eşya kafamı karıştırıyor, yüreğimi daraltıyor. Fotoğraflarınızdan biliyorum sultanım. Evinizde çekilmiş fotoğraflarınız var. Duvarlardaki tablolar, yaldızlı oymalı koltuklar, kapakları gül nakışlı bezemeli İspanyol dolapları, yerlerdeki acem halıları. Hay Allah diyorum gülmemi engellemeye çalışarak. Herhalde sahne dekorlarının önünde ya da çeşitli dergiler için özel mekanlarda çekilmiş fotoğraflardır. Evimde yaldızlı mobilya hiç olmadı. Halı da yok. Çünkü alerji yapıyor. Sesime iyi gelmiyor. Odanın loşluğunda yüzünden bir gölgenin geçtiğini, dudaklarının ağlamaya hazırlanan küçük bir çocuk gibi büküldüğünü görüyorum. Tam bir şey söyleyecekken vazgeçip susuyor. Elinde tuttuğu küçük minderi arkama koymaya çalışıyor. Yine de şu minderi arkanıza koyun lütfen, yoksa çok üzüleceğim. Bir yandan da masanın altından çektiği küçük bir tabureyi şoföre uzatıyor. Siz de ayakta kalmayın, buyurun oturun. Yoksa çok üzüleceğim. Bu sözü ne kadar çok duyacağım ileriki günlerde ve dudakları ağlamaya hazırlanan küçük bir çocuk gibi nasıl bükülecek hikayesine sıktığım her kurşunda. Çay hazırlamak için odadan çıktığında şoförüm çattık der gibi yüzüme bakıyor. Üşütük bir adam diyor fısıltıyla. Huzursuzluğunun dağılmadığını ikide bir elini pantolonun arka cebine götürmesinden anlıyorum. Bence kendi hayal dünyasında yaşayan zararsız bir adam, bir hikaye avcısı. Endişelenmenize gerek yok. Çay demlenene kadar sizin fotoğraflarınızı hazırlayayım ben diyerek giriyor odaya. Masanın hemen yanındaki rafta duran karton kutulardan birine uzanıyor. Raflara dizilmiş öteki kutulardan farklı, kırmızı yaldız kağıtla kaplı büyüyecek bir kutu bu. Açmakta acele etmediğini, beklediğini ana kadar geçecek zamanın tadını çıkardığını gözlemliyorum. Kapağı özenle açışı, dağılmasın diye bakkal lastiği geçirilmiş fotoğraf desteciklerini okşayış, parmaklarının çevik ve usta hareketlerle desteciklerin arasında dolaşması, pelür kağıdıyla sarılı 30-40 fotoğraflık bir desteği seçip resimleri önüme yerleştirdiği taburenin üzerinde yayışı. Ve işte çocukluğunuz, o muhteşem çocukluğunuz. Çocukluğuma bakıyorum, hiç tanımadığım birinin fotoğraflarına bakar gibi, uzak, yabancı, unutulmuş çocukluğum. Çoğu 6x9'luk biraz sararmış, kenarları tırtıklı siyah-beyaz amatör fotoğraflar. Babamın pek övündüğü Zeiss Icon marka körüklü fotoğraf makinesiyle çekilmiş. Birkaç tane de büyük fotoğraf var. Foto Sabah ya da Foto Kantler'de çekilmiş olmalı. Her yaş günümde eğer İstanbul'daysak süsleyip püsleyip fotoğraf çekimine götürürlerdi. Anadolu'nun küçük bir şehrinde ise şehir fotoğrafçısına gidilirdi. Babamların kuşağı fotoğrafa meraklıydı. Fotoğraf çekmek ve çektirmek annemin tabiriyle modern olmaktı. Bence anı dondurmanın, geleceğe aktarıp ölümsüzleştirmenin, kendinden iz bırakmanın bir yoluydu. Babamın geleceğe kalmayı, geleceğe kalacak eserler vermeyi önemsediğini hatırlarım. İlk konserimden sonra bana sarılıp alnımdan öperken, "Sen benim geleceğe bırakacağım tek eserimsin. Başka hiçbir başarı yok hayatımda," diye fısıldamıştı. Hem şaşırmıştım hem de içim sızlamıştı. İstiklal madalyalı, yıldızlı apoletli koca komutan. Belki de o günün heyecanıyla öyle demişti, bilmiyorum. "Şuna bakın, şu elinizde oyuncak ayınızla, pembe organza elbisenizle, lülelerinizi bağlayan koyu pembe, tafta kurdelenizle prensesler gibisiniz." "Giysinin pembe organza olduğunu da nereden çıkardınız? Fotoğraf siyah beyaz." "Pembeydi. Hem de uçuk pembe." Sesindeki tartışma kabul etmez küstahlığını, birden gerginleşen yüz hatları sinirime dokunuyor. "Ne yani? Elbisemin rengini nereden bilecek bu adam? Fotoğrafı siz mi çektiniz ya da elbiseyi siz mi dikmiştiniz de rengini biliyorsunuz gibi alaylı bir cümle kurmak geliyor içimden. Hemen vazgeçiyorum çünkü. Elbise uçuk pembeydi, kabarık etekli, süslü püslü, kırmalı, tafta kurdeleli, pembe organza elbise. Zamanın ünlü çocuk yıldızı Shirley Temple'ın elbiselerinden kopya çekilmiş. Küçük kızın bütün gardırobu Shirley'in filmlerde giydiklerinin aynı. Anne, giyim konusunda kızına da kendine de aşırı özenli. Karton bebek Shirley'nin kağıttan çeşit çeşit giysileri var. Küçük kızla anne bunları özenle kesip karton bebeğe giydiriyorlar. Annenin en sevdiği ortak oyunları bu. Küçük kızsa dışarıda koşup oynamak için sabırsızlanıyor. Bebek giydirmeyi de, koşarken çalılara dolanan kurdeleli, kırmalı, kabarık etekli giysileri de sevmiyor. Hele saçının tepesine takılan kocaman tafta kurdelelerden de nefret ediyor. O süslü püslü giysiler, o dev kelebek kurdeleler onu öteki çocuklardan ayırıyor. Komutanın kızı, tutamazsın bizi. Eteği kat kat, kafası patlat. Anne küçük kızını masal prensesleri gibi giydirmeyi, bebek gibi süsleyip püslemeyi seviyor. Kendi giyimine de düşkün. Subay hanımlarına dikiş diken dul teyzenin artırdığı kumaş parçalarından bazen fark edilmesin diye boyayarak, bazen işlemelerle, pullarla, payetlerle bezeyerek kızına da kendisine de süslü elbiseler diktiriyor. Orada evlerindeki 30 Ağustos ya da 29 Ekim balolarında, düğünlerde, toplantılarda, hanım günlerinde film yıldızlarından esinlenmiş tuvaletleriyle, roblarıyla parlıyor. Kıskanç subay karılarının dedikodularına aldırmıyor. Uçuk pembeydi elbise. Kol ağızları tiftilmiş, ilik yerleri sökülmüş olan, bacaklarını örtüp yere kadar uzanan, içinde kaybolduğu, kimse görmeden yatağını taşıyıp bebeğini sardığı çingene pembesi hırkı kimindi peki? Annenin mi, teyzenin mi ya da başka birisinin mi? Bu çocuk büyüyünce eskici olacak. Bunca giysi arasında bulup çıkarıp şu pırtıya sarılıyor. Yarın atacağım bu paçavrayı. Çocuklar böyledir abla. Bilmez misin? Benim de çocukken eski bir yastığım varmış kucağımdan düşürmediğim. Sen anlatırdın. Teyzeyi kızdırmak için eski püskü hırkaya sarınıyor. Başını hırkanın geniş yakasının içine sokuyor. İki simsiyah göz kötü kötü bakıyor çingene pembemsi sığınağın içinden. Hırkaya tuhaf bir koku sinmiş. Küçük kız kokuyu içine çekiyor. Toplayıcının elime tutuşturduğu fotoğraftaki çocuk 3 belki de 4 yaşında görünüyor. Fotoğrafın sağ alt köşesindeki semanın ikinci yaşı yazısı doğru olamaz. Üstelik o süslü pembe elbiseyi iyi hatırlıyorum. Eskidikçe alışmıştım. Büyüyünce de giymek istemiştim. Eteğine beyaz dantel eklenmiş, kol evleri genişletilmişti. Teyzem, bu çocuğu bu kadar şımartırsanız sonu kötü olur diye söylene söylene yapmıştı annemin istediği tadilatı. Hatırlıyorum. Bu zamanda bir subay maaşıyla çocuğa yeni elbise alacak halimiz mi var? Boyunu kolunu biraz uzatırsan daha bir yıl yabanlık giysi diye giyer fakirim demişti annem. Teyzem ağzının içinde bir şeyler mırıldanmış başını dikişine eğmişti. Beni pek sevmezdi nedense. Buna hala şaşarım. Teyze anne yarısıdır derler ama benimki bir tuhaftı. Şımarık bir çocuk olduğumu, annemin babamın üstüme çok düştüklerini, kendimi pamuk prenses, herkesi de yedi cüceler sandığımı, ileride başlarına çok iş açacağımı, benim de duyabileceğim gibi ulu orta söyler, annemi küstürürdü bazen. Babamın, kesin artık, Sema bizim tek kızımız, elimizden geldiğince iyi yetiştireceğiz onu, şımartacağız da, o her şeyi hak ediyor, yüzümüzü ağartacak, göreceksiniz dediğini hatırlıyorum. Sonraları, büyüyünce teyzemin bu halini genç yaşta dul kalmasına, çocuğu olmamasına bağlamıştım. Eksiklik duygusundan, tatminsizlikten doğan bir sevgisizlik hali. Şimdi de şu fotoğrafa bakın. Kucağınızda taş bebeğiniz, bebeğin lüle lüle sarı saçları, yatırınca kapanan bol kirpikli mavi gözleri, mor dantel elbisesi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında böyle bir bebek nasıl bulunmuş? Belli ki anneniz babanız küçük prenseslerinden hiçbir şey esirgememişler. Prensesler gibi çocukluk geçirmişsiniz. Yine renklendirdiniz siyah beyaz fotoğrafı. Sihirbaz gibisiniz. Bir bakışınızla, bir dokunuşunuzla her şeye renk geliyor. Her şey renklidir zaten. Gönül gözüyle baktınız mı bütün renkleri görürsünüz sultanım. Masalları dinlerken mesela anlatıcı renklerden söz etmez ama çocuklar masal dünyasının, masal kişilerinin renkli fotoğraflarını çekerler kafalarında. Benim yaptığım da böyle bir şey işte. Masalı yazmakla kalmayıp renklendiriyorsunuz da. Eh böyle de denebilir ama ben masalı gerçek kılıyorsun ya da gerçeği masallaştırıyorsun demenizi tercih ederdim. Fotoğrafta sarıldığım taş bebeğin lüle lüle saçları, Yatırınca kapanan bol kirpikli gözleri, kat kat etekli süslü elbisesi vardı gerçekten de. Bebeği alıp eve götürmek istediğimi, bu bebeği istiyorum diye tutturduğumu, annemin kızdığını, babamın bana öyle bir bebek alacağına söz verdiğini hatırlıyorum. Hayret, insanın belleği o kadar eskilere, 2-3 yaşa uzanıyor demek ki. Gözleri kapanan, uzun saçlarını tarayabileceği, karnına basınca ınga diye ağlayan bir bebek istiyor tutkuyla. Bez bebeklerin yüzüne bile bakmıyor artık. Anne onlara ne kadar süslü elbiseler dikerse diksin, yünden yapağıdan ne kadar uzun saçlar yapıştırırsa yapıştırsın kafalarına, bez bebeklerle oynamıyor. Ayıcığı var, hem de kendi boyuna yakın. Ama ayıcık taş bebeğin yerini tutmaz. Üstelik ayıdan korkuyor. Geceleri ayısına sarılıp uyumuyor. Yastığa sarılmak daha güvenli. Bütün bebeklerini çocuklara dağıtıp iki dalı çaprazlayarak kendi ceviz başlı bir bebek yaptığında kaç yaşındaydı? 5 mi? Sopaların etrafına basma parçaları sarmıştı. Kafasına mısır püskülleri takmıştı. Minyatür bir korkuluğa benzemişti bebeği. Adı Asma'ydı galiba. Eve temizliğe gelen köylü kadın Esma'dan esinlenmiş olmalı. Çok küçükken sözcüklerdeki harflerin sırasını karıştırırdı. Kibrit kibrit olurdu, şemsiye şesmiye. Büyüklerin en çok güldükleri babasının yaverine Rayver amca demesiydi. Adamcağızın pek hoşuna giderdi bu söz. Yine teyzenin sesi. Ne inatçı kız bu. Taş bebek alınmadı diye çarçaputtan bebek yapıp bağrına basmış. Sizi aleme rezil etmek için öyle dolaşıyor ortalıkta. Alem ne der? Askeri gazinonun ortasında kumandan evinde oturuyoruz. Komutanın biricik kızının bir bebeği bile yok demezler mi? Küçük kız keyifle gülüyor. Bunun için yapmış zaten. Bir çeşit duygu sömürüsü, sessiz bir protesto. İstanbul'a inince oyuncakçılara bir bakalım. Gücümün yeteceği fiyata bulursam istediği bebeği alacağım şu kıza diyor baba. Annenin gözleri parlıyor. Alalım tabii. Ben lezar çanta pabuçtan vazgeçebilirim şimdilik. Bu kız sizi parmağında oynatıyor diyor teyze. Sonra susup somurtuyor. Benim öyle kocaman bir taş bebeğim hiç olmadı diye tekrarlıyorum. Nasıl olur? Komutanın biricik kızının güzel bir bebeği olmaz mı hiç? Siz yine alçak gönüllülük yapıyorsunuz sultanım. Bebek fotoğrafçınındı. Çocuk fotoğrafları çekerken böyle oyuncaklar tutuşturulurdu çocukların ellerine. Hem dekor olsun hem de çocuk oyalansın da huysuzlanmasın diye. Savaş yılları tabii. Ekmek, şeker, un bile karneye bağlanmış. Babalarımız, dedelerimiz anlatırdı. Benim kuşağım savaşı yaşamadı. Haklısınız, insanlar bu kadar dardayken, şeker bile bulunmazken, muhterem babanız kızına pahalı bebekler almazdı kuşkusuz. O zamanın ordusu, o zamanın komutanları başkaydı. Gerçek vatanseverdi onlar. Size de böyle bir baba yakışır efendim. İkinci ayrımın sonu, sayfa 38.